2. Krallar 8. bölüm 9 ve 10. ayetlerde Hazael Şam'ın en iyi mallarından oluşan 40 deve yükü armağanı yanına alarak Tanrı adamını karşılamaya gitti. Elişa'nın önünde durup şöyle dedi. Kulun Aram kralı Ben-Hadad hastalığından kurtulup kurtulamayacağını sormam için beni gönderdi. Elişa git ona kesinlikle iyileşeceksin de ama Rab bana onun kesinlikle öleceğini açıkladı diye karşılık verdi. Elişa'nın verdiği mesaja dikkat edin. Kesinlikle yaşayacaksın ama yaşamayacaksın. Burada Elişa kralın iyileşeceğini, bu hastalık nedeniyle ölmeyeceğini ama yine de öleceğini belirtmektedir. Kralın öleceğini duyduğunda Hazael'in yüzünü görür gibiyiz. Kral olacağından ötürü yüzü memnuniyet dolu bir gülümsemeyle aydınlanır. 2. Krallar 8. bölüm 11. ayette Tanrı adamı Hazael'i utandırıncaya kadar dik dik yüzüne baktı. Ardından ağlamaya başladı. Elişa ona durumu bilen gözlerle öyle bir şekilde baktı ki Hazael utandı. Bundan sonra Elişa ağlamaya başlar. 2. Krallar 8. bölüm 12. ayette Hazael, efendim niçin ağlıyorsun diye sordu. Elişa, senin İsrail halkına yapacağın kötülükleri biliyorum diye yanıtladı. Kalelerini ateşe verecek, gençlerini kılıçtan geçirecek, çocuklarını yere çalıp öldürecek, gebe kadınlarının karınlarını deşeceksin. Hazael şaşırmıştı. Efendim niye ağlıyor? Seni öldürmeyi istemiş olan bu adam için neden ağlıyorsun diyor. Elişa kral için ağlamıyor. Elişa halkını çok seviyordu. Tanrısını çok seviyordu. Tanrı'nın kendisine vermiş olduğu hizmeti çok seviyordu. O bir peygamberdi. Ben Hadad'dan ötürü yaşamış olduğu üzüntü zaten yeterince kötüydü ama Hazael'in halkı için daha büyük bir üzüntü kaynağı olacağını biliyordu. Elişa Hazael'i kral olarak meshetmiş olduğu ve Hazael kötülük yapmayacağını söylemiş olduğu halde Elişa durumu bilmektedir. 2. Krallar 8. bölüm 13. ayette Hazael, bir köpekten farksız olan bu kulun bütün bu işleri nasıl yapabilir dedi. Elişa, Rab bana senin Aram kralı olacağını gösterdi diye yanıtladı. Bir köpek olup olmadığını bilmiyorum ama bu işleri yapmıştı. 2. Krallar 8. bölüm 14 ve 15. ayetlerde ise bunun üzerine Hazael, Elişa'dan ayrılıp efendisi Ben-Hadad'ın yanına döndü. Ben-Hadad ona Elişa sana ne söyledi diye sordu. Hazael kesinlikle iyileşeceğini söyledi diye yanıtladı. Gel gelelim ertesi gün Hazael ıslattığı bir örtüyü kralın yüzüne kapatıp onu boğdu. Böylece kral öldü. Yerine Hazael geçti. Bu Elişa'nın önceden bildirmiş olduğu şey. Elişa aslında kral iyileşeceğini duyunca tabii ki sevinecek ve sen de ona bunu söyleyeceksin ama sen onun iyileşmesine izin vermeyeceksin demişti. 2. Krallar 8. bölüm 16 ile 18. ayetler arasında. İsrail kralı Ahav oğlu Yoram'ın krallığının 5. yılında Yehoşafat'ın Yahuda kralı olduğu sırada Yehoşafat'ın oğlu Yehoram Yahuda'yı yönetmeye başladı. Yehoram 32 yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de 8 yıl krallık yaptı. Karısı Ahav'ın kızı olduğu için o da Ahav'ın ailesi gibi İsrail krallarının yolunu izledi ve Rabbin gözünde kötü olanı yaptı. Şimdi Tanrı'nın inanlılarla inanlı olmayanların evliliklerini neden onaylamadığını anlayabilirsiniz. Yehoram, Tanrı'dan korkan bir kral olan Yehoşafat'ın oğlu olduğu halde Ahav ve İzabel'in kızıyla evlenmişti ve onun kötü etkisi altında İsrail krallarının yolunu izlemişti. Şimdi büyük bir ulus olan İsrail'in yokuş aşağı gitmeye başladığını görürüz. Hem Edom ve hem de Libna İsrail'e karşı isyan etmişti. Sonra Yehoram ölmüş ve Ahaziya Yahuda'nın yeni kralı olmuştu. Aramlara karşı savaşmak için İsrail kralı Yoram'la gücünü birleştirmişti. Yoram vurulmuş ve Aramların neden olduğu yaranın iyileşmesi için İzrail'e gitmişti. 2. Krallar 8. bölüm 29. ayette kral Yoram, Ramot Gilad'da Aram kralı Hazael'le savaşırken aldığı yaraların iyileşmesi için İzrail'e döndü. Yahuda kralı Yehoram oğlu Ahaziya da yaralanan Ahav oğlu Yoram'ı görmek için İzrail'e gitti, diyor. Bundan sonraki bölümde yaralarının iyileşmesi için İzrail'deyken başına neler geldiğini göreceğiz. 2. Krallar 9. bölüme başlarken Yahuda kralı Ahaziya'nın İzrail'de Yoram'ı ziyarete gittiğini aklımızda tutmamız gerekir. Bunu yapmasının nedeni Yoram'ın savaşta yaralanması ve iyileşmek için İzrail'de bulunmasıydı. Belli ki çok hasta bir adamdı. 2. Krallar 9. bölüm 1 ila 4. ayetler arasında peygamber Elişa, peygamberler topluluğundan bir adam çağırıp kemerini kuşan bu Yakıb'ını alıp Ramot Gilat'a git dedi. Oraya varınca Nimşi oğlu Yehoşafat oğlu Yehu'yu ara. Onu kardeşlerinin arasından alıp başka bir odaya götür. Zeytinyağını başına dök ve ona Rab şöyle diyor de. Seni İsrail kralı olarak mesettim. Sonra kapıyı aç ve koş, oyalanma. Böylece peygamberin uşağı Ramot Gilat'a gitti, diyor. Genç peygamber Elişa'nın kendisine buyurduğu şeyi yaptı. Elişa'nın yaptığı şeyi dramatik bir şekilde yapmadığını göreceksiniz. Bir kralı mesetme işini genç bir peygambere bırakmayıp kendisinin yapacağı düşünülürdü. Hatırlayacağınız üzere Samuel, Saul'u kral olarak mesetmişti ve Davut'a da gelip onu kral olarak mesetmişti. Elişa'nın doğal olarak kralı mesheden kişinin kendisi olmasını istediğini düşünüyoruz ama o böyle yapmadı. Yehu'yu kral olarak mesetmek üzere genç bir peygamberi gönderdi ve bunu da gizlice yaptı. Bu işi yapmak için genç bir adamı yollamasının nedeni de büyük bir olasılıkla buydu. Kimse genç bir peygamberin motivasyonundan şüphelenmeyecekti. Böylece Yehu kral olarak mesedilmişti. Yehu kutsal kitabın sayfalarında karşılaşabileceğimiz en eli kanlı, işe yaramaz adamlardan biri olmasına karşın birçok bakımdan da Tanrı'nın isteğini yerine getirmişti. Tanrı Ahav'ın soyundan gelen bütün erkekleri yok edeceğini ve İsrail'de hiçbirinin kalmayacağını söylemişti. 2. Krallar 9. bölüm 9 ve 10. ayetlerde ise Nevat oğlu Yaravam'la Ahiya oğlu Baasha'nın ailelerine ne yaptımsa Ahav'ın ailesine de aynısını yapacağım. İsrail topraklarında İzebel'in ölüsünü köpekler yiyecek ve onu gömen olmayacak. Uşak bunları söyledikten sonra kapıyı açıp kaçtı. İzebel kötülüğünden ötürü Tanrı'nın yargısından kaçamayacaktı. 2. Krallar 9. bölüm 11 ila 13. ayetler arasında ise Yehu komutan arkadaşlarının yanına döndü. İçlerinden biri her şey yolunda mı? O delinin seninle ne işi vardı diye sordu. Yehu onu tanıyorsunuz. Neler saçmaladığını bilirsiniz diye karşılık verdi. Hayır bilmiyoruz. Ne söyledi? Anlat bize dediler. Yehu şöyle yanıtladı. Bana Rab şöyle diyor dedi. Seni İsrail kralı olarak mesettim. Bunun üzerine hepsi hemen cübbelerini çıkarıp merdivenin başına duran Yehu'nun ayaklarına serdi. Boruç alarak Yehu kraldır diye bağırdılar. Yehu'nun kral olarak mesedildiği duyulduğunda bu herkesi harekete geçirdi. Borular çalıp Yehu kraldır diye bağırdılar. Yoram İsrail'de hastadır ve Ahaziya orada onu ziyaret etmektedir. Şimdi İsrail'de neler olacaktı? Yehu Yoram'ı öldürür. İsrail'de bulunan Yoram Tanrı'nın kendisini tahttan ayırıp İsrail üzerine Yehu'yu kral yaptığını bilmiyordu. Yoram ve Yahuda kralı Ahaziya görüşürlerken bir gözcü bir grup atlının gelmekte olduğunu bildirir. Yoram, esenlikle mi geliyorsunuz, iyi haber mi, kötü haber mi getiriyorsunuz diye sormak için bir haberci gönderir. Yehu onun sorusunu yanıtlamak yerine ona arkasına geçmesini söyler. Şimdi ikinci haberci Yoram'a şöyle bir haber getirir. 2. Krallar 9. bölüm 20. ayette gözcü durumu krala bildirdi. Ulak onlara vardı ama geri dönmedi. Komutanları savaş arabasını Nimşi oğlu Yehu gibi delicesine sürüyor. Yehu'yu karşılamak için gönderilen haberciler krala haber getirmek için bir daha dönmediler. Çünkü Yehu kralı öldürmeye gelmektedir. Bunun üzerine Yoram'la Ahaziya Yehu'yu karşılamak için kendileri atlarına atlayıp yola çıktılar. 2. Krallar 9. bölüm 22. ayette Yoram Yehu'yu görünce barış için mi geldin diye sordu. Yehu, annen İzebel'in yaptığı bunca putperestlik ve büyücülük sürüp giderken barıştan söz edilir mi diye karşılık verdi. Belli ki krala sadık vatandaşlardan hiçbiri ana kraliçe hakkında böyle bir şey söylemeye cesaret edemezdi. Yoram Yehu'nun bir isyana elebaşılık ettiğini anında anlar. 2. Krallar 9. bölüm 23 ve 24. ayetlerde Yoram hainlik bu Ahaziya diye bağırdı ve arabasının dizginlerini çevirip kaçtı. Yehu var gücüyle yayını çekip Yoram'ı sırtından vurdu. Ok Yoram'ın kalbini delip geçti. Yoram arabasının içine yığılıp kaldı. Yoram kaçmaya çalışırken Yehu yayını çekip onu kalbinden vuruyor. Bazen Yoram'dan Yehoram diye söz edilmektedir. İbranice'de her iki ismin anlamı da aynıdır ve hem İsrail kralı ve hem de Yahuda kralı için kullanılırlardı. Evet Yehu Ahaziya'yı da öldürür. Yehu İsrail'e Yoram'ı öldürmek için gelmişti ama daha önce gördüğümüz gibi Ahaziya Yoram'ı ziyaret etmekteydi. Bu arada Ahav evinden olanlarla dostluk etmesi kendisine kötü dostlar seçtiğini gösteriyordu. Ahaziya yanlış zamanda yanlış yerde bulunuyordu. 2. Krallar 9. bölüm 27. ayette Yahuda kralı Ahaziya olanları görünce Beyt Hagan'a doğru kaçmaya başladı. Yehu ardına takılıp onu da öldürün diye bağırdı. Ahazya'yı Yivleam yakınlarında Gur yolunda arabasının içinde vurdular. Yaralı olarak Megiddo'ya kadar kaçıp orada öldü. Yehu'nun izleyicileri Ahaziya'yı takip edip onu da öldürücü bir şekilde vurdular. 2. Krallar 9. bölüm 28. ayette ise adamları Ahazya'nın cesedini bir savaş arabasına koyup Yeruşalim'e götürdüler. Onu Davut kentinde atalarının yanına kendi mezarına gömdüler diye yazıyor. Yehu aynı zamanda İzebel'i de öldürür. 2. Krallar 9. bölüm 30. ayette sonra Yehu İzrail'e gitti. İzebel bunu duyunca gözlerine sürme çekti, saçlarını tarayıp pencereden dışarıyı gözlemeye başladı. Şimdi ana kraliçe olan İzebel'in öldürüldüğü sahnelere geldik. Bu gerçekten de korkutucu bir şeydi. Bu kadın eli kanlı, zalim ve korkunç bir kadındı. Kraliyet ailesinin bir üyesiydi. Zidon kralı Etbaal'ın güzel kızıydı. Büyük bir olasılıkla zamanının ve bütün tarihin en güzel kadınlarından birisiydi. Genç bir kadınken İzebel'in Truvalı Helen, Salome, Kleopatra ile kıyaslanabilecek bir güzelliğe sahip olduğunu düşünüyorum. Ahav'la İzebel'in evliliği sosyetede yılın olayı olmuştu. Her iki kralın da en önemli kişileri oradaydılar. Kraliyet ailelerinden konuklar da hazırdılar. Saygın ve onurlu bir törendi. İlyas bile olayda bir kusur bulamamıştı. Her iki ülke halkı da kutlamalara katıldı. Cehennemdeki cinlerin de bu kutlamalara katıldığı eklenmelidir. Sevinçle gülüştüler ve şeytan mutluydu. Ancak cennetin kapısının üzerinde yas belirten bir kumaş asılıydı ve melekler ağlıyorlardı. Düğün çanları yerine cenaze ağıtı duyulmaktaydı. Cennetin bu evlilik hakkındaki görüşü buydu. Dünya her zamanki gibi olayı farklı bir açıdan görmüştü. Neden dünya iyimser, cennet ise kötümserdir? Tanrı yüreğe bakar. İnsanlar olayları sınırlı bir şekilde algılarlar. İzebel tarihteki en hayret verici kadınlardan birisidir. Becerikli, etki sahibi bir kadındı ve yönetici bir kişiliğe sahipti. Kötü etkisi 3 krallıkta ve kendisi öldükten sonra da devam etmiştir ve hissedilmiştir. Kötü yaşamı dillere destandı. Tarihe bir zehir ırmağı akıtmıştı. Kutsal yazılar kutsal kitabın sonunda yer alan vahiy kitabına gelene kadar ondan bir daha söz etmez. İsmi de imadoludur. Evlenmemiş, iffetli anlamına gelir. Burada örtülü bir anormallik ve bir sapıklık iması bulunmaktadır. Güzel ve insanın aklını başından alacak bir çekiciliğe sahip olduğu halde büyük bir olasılıkla soğuk ve cinsellikten yoksun bir kadındı. Kuvvetli adamlar onun cazibesine teslim oldular. Kimse Ahav bile ona karşı koyamıyordu. İzebel Ahav'ı ve kuzeydeki krallığı yönetiyordu. İzebel diyara Baal'a tapınmayı getiren kişiydi. Baal'ın peygamberlerinden 450 tane ve Astarte'nin peygamberlerinden de 400 tane getirtmişti. Dikkatsiz, şiddet dolu, saldırgan ve vahşiydi. Tanrı'nın peygamberlerini öldürtmüştü. Tanrı'nın halkı saklanmaktaydı. Kızının Davut'un soyundan gelen biriyle evlenmesini sağlamıştı. Ahav'ın karısı olarak uzun egemenliği sırasında onun istekleri her zaman ağır basmıştı. İlyas hariç kimse ona karşı çıkmaya cüret gösteremedi. İzebel Shakespeare'in Lady Macbeth'i ve Yunan trajedilerinin kötü kadını gibiydi. Suçları hayli kabarıktı. Etkisinin eriştiği yerlerde bol bol kan dökülüyordu. Kimse ona karşı koymuyor. Bir süre sonra Tanrı saklanıyor ve hiçbir şey yapmıyor gibi görünmüştü. Sonunda İzebel en büyük suçunu işledi. Ahav'ın Naot'un bağını ele geçirebilmesi için Naot'un öldürülmesini tezgahladı. Yaptığı şey yöneten soğukkanlı bir katillikti. Yaptığı şey o kadar kötüydü ki cennet artık sessiz kalamazdı. Tanrı'nın sabrı tükenmişti ve Tanrı yargısını bildirmek için İlyas'ı göndermişti. Yani hesap günü gelmişti. Önce Ahav öldürülmüş ve peygamberlerin önceden bildirmiş olduğu gibi köpekler kanını yalamışlardı. Şimdi sıra İzebel'deydi. Ayaklar altına serilecek ve doğru dürüst bir gömülmenin gerçekleşmeyeceği bir duruma gelene dek köpekler tarafından yenilecekti. Ahav'ın ölümünün üzerinden 14 yıl geçmişti ve İzebel büyük bir olasılıkla Tanrı'nın kendisi hakkında söylemiş olduklarının artık gerçekleşmeyeceğini düşünmekteydi. Katılığını sürdürüyordu, Tanrı'ya meydan okuyordu. Ahav'ın ölümünün sadece bir tesadüf olduğunu düşünerek İzrail'de kalmayı sürdürdü. Yaptıklarının yanına kâr kalacağını ve başına hiçbir şey gelmeyeceğini düşünüyordu. Ama Tanrı'nın yaşamın her dönemecinin her alanına neon ışıklarıyla yazılmış olan bir yasası vardır. Galatyalılar 6. bölüm 7. ayette Aldanmayın, Tanrı alaya alınmaz, insan ne ekerse onu biçer der. Ve aynı şekilde Luka 6. bölüm 38. ayette verin size verilecektir. İyice bastırılmış, sirkelenmiş ve taşmış dolu bir ölçekle kucağınıza boşaltılacak. Hangi ölçekle verirseniz aynı ölçekle alacaksınız diyor Tanrı sözü. Bu tarihin en kirli ve sadist bölümlerinden birisidir. Dehşet verici ve korkunçtur, kanlı bir manzaradır. Kutsal kitabın sayfalarında yer alan en iğrenç ve tiksindirici manzaralardan bir tanesidir. İzabel ana kraliçedir. İsrail'de sarayda lüks içerisinde yaşamaktadır. İlyas adlı o korkunç adamın çok kötü peygamberliği gerçekleşmemiştir. Birdenbire kuzeyden hızlı bir savaş arabası gelir. Arabayı delicesine süren kişi Yehu'dur. Yehu, Yahuda kralı ve kendi oğlu Yoram olmak üzere iki kralı daha yeni öldürmüştür. İzabel ne yapıyor? Gözlerini boyayıp saçlarını yapıyor ve pencereden dışarı bakıyor. Bu gururlu kraliçe hala kendisini esir alacak adamı baştan çıkarabileceğini düşünmektedir. 23 yaşında bir torunu vardı. Artık genç değildi, ihtiyar bir kadındı. Hiçbir gizli formüllü losyon, pudra, sprey ve krem bu solmuş kraliçeyi çekici hale getiremezdi. Yukarıdaki pencereden Yehu'ya bakarken ona yağ çekmeye başlıyor. Bakınız. 2. Krallar 9. bölüm 31. ayette Yehu kentin kapısından içeri girince İzabel, "Ey efendisini öldüren Zimri, barış için mi geldin?" diye seslendi. Söylemeye çalıştığı şey, "Oturup durumu konuşamaz mıyız? Bir ara yukarı gelip beni gör." demekti. 2. Krallar 9. bölüm 32 ve 33. ayetlerde ise Yehu pencereye doğru bakıp "Kim benden yana?" diye bağırdı. 2-3 görevli yukarıdan ona baktı. Yehu, "Atın onu aşağı," dedi. Görevliler İzabel'i aşağıya attılar. Kanı surların ve bedenini çiğneyen atların üzerine sıçradı. Yehu, İzabel'in sözlerinden etkilenmemişti. Hiçbir acıma ve merhamet duymuyordu. İzabel, Yehu'yu huşu içinde bırakmamıştı. Ona hiç çekici de gelmedi. Yehu, "Onu pencereden atın," dedi ve hadımlar onu pencereden aşağıya attılar. Ve o düştüğü zaman bir karpuz gibi yarıldı. Bu trajedi yıllarında yer alan en korkunç ve canlı resimlerden bir tanesidir. Hammond tarihte böylesine bir öfkeye paralel bir şey gösterilmediğini söyler. Gerçekten de eşi benzeri görülmemiş bir durumdur bu. Geleneksel olarak bir ana kraliçeye saygıyla davranılırdı. 2. Krallar 9. bölüm 34. ayette ise Yehu içeri girip yedi içti, sonra "O lanet olası kadını alıp gömün, ne de olsa bir kral kızıdır," dedi. Yehu bu korkunç şeyi yaptıktan sonra nasıl olur da oturup güzel bir yemek yiyebilirdi? Birisinin söylemiş olduğu gibi Yehu insan şeklini almış bir canavardı. Hiçbir nezaketi ve şövalyeliği olmayan kaba bir askerdi. Sahip olduğu tek şey yükselme arzusuydu. Hiçbir suçu işlemekten de kaçınmazdı. Yoz ve alçak bir adam. 2. Krallar 9. bölüm 35 ila 37. ayetler arasında ise ama İzabel'i gömmeye giden adamlar başından, ayaklarından, ellerinden başka bir şey bulamadılar. Geri dönüp durumu Yehu'ya bildirdiler. Yehu onlara şöyle dedi. Kulu Tişbeli İlyas aracılığıyla konuşan Rabbin sözü yerine geldi. Rab, İsrail topraklarında İzabel'in ölüsünü köpekler yiyecek demişti. İzabel'in leşi İsrail topraklarına gübre olacak ve kimse bu İzabel'dir diyemeyecek. Yehu İzabel'i gömmeleri için hizmetçileri gönderdiğinde köpekler onu yiyip bitirmişlerdi bile. Köpekler kendilerine güzel bir ziyafet çekmişlerdi. Ama dostum, bundan ötürü cennette kahkahalar yoktu. Yas da yoktu. Belki de cennette vahiy kitabının gelecekte söyleneceğini bildirdiği gibi şöyle deniliyordu. Çünkü onun yargıları gerçek ve haktır. Çünkü zina ile yeryüzünü çürüten büyük genel kadını o yargıladı ve uşaklarının kanına karşı ondan öc aldı. Kutsal kitabın sonunda vahiy bölümünde İzabel ile ilgili bunlar yazar. İzabel'in korkunç ölümü, "Aldanmayın, Tanrı alaya alınmaz, insan ne ekerse onu biçer" diyen Galatyalılar 6. bölüm 7. ayetin gerçeğini yeniden canlandırmaktadır. 10. bölümde Yehu'nun katillik dolu yüreği aracılığıyla Ahab'ın ailesi üzerine gelen yargıyla devam eder. 2. Krallar 10. bölümde Ahab'ın ailesinin yargılanışını görürüz. 2. Krallar 10. bölüm 1 ila 3. ayetler arasında Ahab'ın Samiriye'de 70 oğlu vardı. Yehu mektuplar yazıp Samiriye'ye gönderdi. İsrail'in yöneticilerine, ileri gelenlere ve Ahav'ın çocuklarını koruyanlara yazdığı mektuplarda Yehu şöyle diyordu. Efendinizin oğulları sizinle birliktedir. Savaş arabalarınız, atlarınız, silahlarınız var. Surlu bir kentte yaşıyorsunuz. bu mektup size ulaşır ulaşmaz efendinizin oğullarından en iyi ve en uygun olanı seçip babasının tahtına oturtun ve efendinizin ailesini korumak için savaşın. Yehu Ahav'ın oğullarına İsrail tahtı için savaşma ayrıcalığını vermektedir. Ahav'ın 70 oğlu içinden Yehu ile uğraşmayı isteyen bir tek kişi bile çıkmaz. Bunun üzerine kendi boyunlarını vurulmaktan kurtarmak isteyen İsrail'in ihtiyarları Ahav'ın bu 70 oğlunu öldürerek Yehu'ya olan bağlılıklarını kanıtlarlar. 2. Krallar 10. bölüm 11. ayette sonra İzrail'de Ahav'ın öteki akrabalarının hepsini, bütün yüksek görevlilerini, yakın arkadaşlarını ve kahinlerini öldürdü. Sağ kalan olmadı diyor. Yehu, Yahuda tahtının prenslerini kılıçtan geçirir. 2. Krallar 10. bölüm 12 ila 14. ayetler arasında Yehu İzrail'den ayrılıp Samiriye'ye doğru yola çıktı. Yolda çobanların Beyteket adını verdiği yerde Yahuda kralı Ahazya'nın akrabalarıyla karşılaştı. Onlara siz kimsiniz diye sordu. Biz Ahazya'nın akrabalarıyız diye karşılık verdiler. Kralın ve ana kraliçe İzebel'in çocuklarına saygılarımızı sunmaya gidiyoruz. Yehu adamlarına bunları diri yakalayın diye buyruk verdi. Onları diri yakalayıp Beyteket kuyusu yakınında kılıçtan geçirdiler. Öldürülenler 42 kişiydi. Sağ kalan olmadı diyor. Ahav'ın ailesinin icabına baktıktan sonra Yehu Samiriye'deki tahta geçmek için yola çıkmıştı. Yolda Yahuda kralı Ahazya'nın 42 oğluna ya da yeğenine rastladı. Onları da öldürdü. Ancak aralarından bir tanesinin hayatını bağışlamış oluşu ve hayatı bağışlanan kişinin de Saul'ün ailesinden oluşu ilginçtir. 2. Krallar 10. bölüm 15. ayette Yehu oradan ayrıldı. Yolda kendisine doğru gelen Rekav oğlu Yehonadav'la karşılaştı. Ona selam vererek ben sana karşı iyi duygular besliyorum. Sen de aynı duygulara sahip misin diye sordu. Yehonadav evet diye yanıtladı. Yehu öyleyse elini ver dedi. Yehonadav elini uzattı diyor. Hala Samiriye yolunda olan Yehu Rekav oğlu Yehonadav'la karşılaşır. Ona sorduğu soru dost musun düşman mısındı? Yehonadav Yeremya'nın sözünü ettiği Rekav adlı çok katı bir tarikatın kurucusuydu. Belli ki etki sahibi bir adamdı. Belli ki Yehu'nun anti-Ahav politikasını yürekten onaylamaktaydı ve Yehu'nun savaş arabalarında görünerek ona bu şekilde destek sağlamaya razıydı. Çünkü Yehu Yehonadav'ı arabasına almıştı. Yehu aynı zamanda Baal'a tapanları da öldürür. 2. Krallar 10. bölüm 18 ve 19. ayetlerde Yehu bütün halkı toplayarak Ahav Baal'a az kulluk etti. Ben daha çok edeceğim dedi. Baal'ın bütün peygamberlerini, kahinlerini, ona tapan herkesi çağırın. Hiçbiri gelmemezlik etmesin. Çünkü Baal'a büyük bir kurban sunacağım. Kim gelmezse öldürülecek. Gerçekte Yehu Baal'a tapanları yok etmek için bir düzen kurmaktaydı diyor. Yehu'nun bundan sonra yaptığı ikinci iş Baal'a büyük bir kurban sunacağı yalanını söyleyerek Baal'ın bütün peygamberlerini bir araya toplamak oldu. Yehu'nun Baal'a tapmaya hiç niyeti yoktu. Bütün peygamberler bir araya toplandıklarında onları öldürdü. Baal'a kurban sunacağını söylemesi bir tuzaktı ve peygamberler bu tuzağa çok kolay bir şekilde düşmüşlerdi. Yehu, Yoravam'ın günahlarını izler. Yehu'nun Baal'ın peygamberlerini izlemediği doğrudur. Ama Tanrı'nın peygamberlerine de dönmedi. 2. Krallar 10. bölüm 29. ayette ne var ki Nevat oğlu Yoravam'ın İsrail'i sürüklediği günahlardan Beytel ve Dan'daki altın buzağlara tapmaktan vazgeçmedi diyor. Yehu Yoravam'ın kurmuş olduğu buzağa tapınmaya devam etti. Baal'a ya da Sidonların tanrılarına tapınmadı ama belli ki Mısır'dan çıkmış olan buzağa tapınmaya döndü. Yehu Rab'be dönmedi ama Rab için gayretli olduğundan ötürü Tanrı ona dünyasal bir ödül verdi. Bu ödül soyundan gelenlerin 4 nesil boyunca egemenlik sürmesiydi. 2. Krallar 10. bölüm 30. ayette Rab Yehu'ya gözümde doğru olanı yaparak başarılı oldun dedi. Ahav'ın ailesine istediğim her şeyi yaptın. Bunun için senin soyun 4 kuşak İsrail tahtında oturacak. Yehu çok zalim bir adam olduğu halde Tanrı insanın öfkesinin kendisini övmesini sağlamıştı. Yehu çok zalim bir adam olduğu halde yaptıkları yüzünden dünyasal bir ödül aldı. İsrail Aramlı Hazael tarafından yenilir. 2. Krallar 10. bölüm 32 ve 33. ayetlerde Rab o günlerde İsrail topraklarını küçültmeye başladı. Aram kralı Hazael, Şeria ırmağının doğusunda Gadlılar, Rubenliler ve Maneşşelilerin yaşadığı bütün Gilat bölgesini Arnon vadisindeki Aroer'den Gilat ve Başan'a kadar bütün İsrail topraklarını ele geçirdi diye yazıyor. Burada ne olmaktadır? Kuzeydeki krallık sürgüne gitmeye hazırlanıyor. Bundan sonra nihai olarak felaketle sonuçlanacak bir gerileme başlayacaktır. Aram tarafından sürgüne gönderileceklerdir. Bölüm 28 yıl boyunca İsrail kralı olan Yehu'nun ölümüyle son bulur.